أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşler, bir önceki haftada akide dersinden akidenin ehemmiyetini işlemiştik. Bir de din ne anlama gelir, bunu işlemiştik. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geçen haftadan şunu da işlemiştik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyete peygamber olarak gönderilmiş son bir peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiş, aynı zamanda cinlere de gönderilmiş. Son bir peygamberdir. Ondan sonra artık peygamber olmayacaktır. Ve gelecek olan peygamber, yani İsa aleyhisselam gökyüzünden indiği zaman o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla hükmedecek. İslam diniyle hükmedecektir. Ve İslam dini bütün dinleri de ne yapmıştır? Artık iptal etmiştir. Allah-u Teala'nın seçtiği, razı olduğu İslam dinidir. Tabii bu İslam dini aslen kardeşler, yani tevhid dini diyelim buna ve İslam dini, bu aslen bütün peygamberlerin çağırmış oldukları bir dindi. Aslen bütün peygamberler ta Adem aleyhisselam'dan Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Davud, İsa, geçmiş bütün peygamberler aslen hepsi İslam'a çağırıyorlardı. Ama şeriatları neydi? Değişikti. Temelde, yani tevhide davet ederken, akideye davet ederken akide değişmiyordu. Hepsinde akide aynıydı ama ne oluyordu? Şeriatlar değişiyordu. Mesela İbrahim aleyhisselamı Allah-u Teala bahsederken وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاقُوبِ İbrahim diyor çocuklarına vasiyette bulundu. Aynı zamanda Yakup da çocuklarına vasiyette bulundu. يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey evlatlarım, Allah-u Teala sizlere bu dini seçmiştir ve İslam'ın dışında sakın sakın başka bir din üzere ölmeyin. Yani İslam üzere yaşayın ki İslam üzere ölesiniz. İbrahim aleyhisselamın çağırdığı din İslam'dı o zaman. Yakup aleyhisselamın çağırdığı din İslam'dı. Firavun mesela battığı zaman, boğulacağı zaman قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Evet, ben Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim. اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ إِلَّا هُ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ İsrail oğullarının iman ettiği o ilaha ben de iman ettim. وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ve ben de Müslümanlardanım dedi Firavun. Tam son boğulduğu zaman. Bakın, ben de Müslümanlardanım dedi. Mesela Belkıs, Sebe kavminin kraliçesi iman ettiği zaman قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Küfürde kalmakla, İslam'a tabi olmamakla, küfürde, şirkte yaşamakla kendi nefsime zulmettim. Ama Süleyman aleyhisselamla beraber artık Rabbul Alemin olan Allah'a teslim oldum. Bütün peygamberlerin daveti aynıydı. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her bir ümmete diyor bir peygamber gönderdik. O peygamberler neyi söylüyorlardı, neye çağırıyorlardı? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin. Bütün peygamberlerin çağırdıkları ortak davet buydu. Yani akide değişikliği yoktu peygamberlerde. Ama şeriat değişikliği vardır. Mesela bizim ümmetimizde, bizim dinimizde 5 vakit namaz vardır. Ama daha önceki ümmetlerde değişikti namazları. Belki 3 vakitti, belki 2 vakitti. Allahu alem, yani ondan fazla bilgimiz yok. Ondan sonra rekat şekilleri farklıydı. Tesbihatları Yani bizimkinin biraz daha farklı ama hepsi Allah'ı tahmid eder, temcid eder, yani yüceltir, tenzih eder, Allah'ı birler. Hepsinin duaları vardı, zikirleri vardı, oruçları vardı. Oruçları tabii farklıydı şekilleri. Yani ibadetleri farklıydı. Şeriatları da nedir? Ahkamları yani farklıydı. Mesela Yakup Aleyhisselam döneminde, Yakup Aleyhisselam, onun döneminde bir kişi, bir erkek, iki kız kardeşle evlenebiliyordu. Hatta Yakup Aleyhisselam iki tane kız kardeş almıştı. Yusuf Aleyhisselam'ın annesiyle diğer kardeşlerinin anneleri ayrı ayrıydı bunlar. Ve teyze yani şeydiler, kız kardeştiler. Yani Yakup Aleyhisselam iki tane kız kardeşini yapmıştır. Bir anda tutmuştur. Ama bizim dinimizde nedir? Bu yasaklanmıştır. Dolayısıyla şeriatlar farklıydı, ahkam farklıydı. Eski ümmetlerde, bizim dinimizde de nedir? Farklıydı. Bu artık yani Allahu Teala'nın her bir ümmetin maslahatına göre hükümler beyan etmiştir. Mesela İsrail oğullarına farklı hükümler koymuştu Allahu Teala. Tabii yalan, sahtekarlık, işte insanlara zulmetmek, buna benzer temel şeyler var. Bunlar zaten bütün dinlerde esastır. Bunlar yasaklanmıştı. Ama mesela ceza verilirken belki bir şeriatta mesela bir uzvunun kesilmesidir, öbür şeriatta öldürülmesidir gibi buna benzer yani değişik ahkamlar ne yapıyordu? Allahu Teala koyuyordu yani milletlerin durumuna göre. Özellikle İsrail oğulları mesela dini böyle dinde sahtekarlık yapınca, dinde oynayınca Allahu Teala ne yaptı? Şiddetlendirdi yani daha ağır hükümler koymaya başladı. Mesela necaset onların elbiselerine değecek olsa onu suyla yıkamak öyle temizlenmiyordu. Ne yapması lazım? İsrailoğullarında yani Yahudilerde elbiseyi kesmesi lazım. Suyla yıkasan temizlenmiyor. Niye? Çünkü bunlar dinde aşırı gittiler. Sahtekarlığını yaptılar. Allah'a isyan ettiler. Allahu Teala da ağır ağır hükümler onlara vermeye başladı. Elhamdülillah bizim dinimizde yani böyle ağır hükümler yok. Allahu Teala son derece rahat hükümler koymuştur. Yani rahatlıkla tatbik edebileceğimiz, sıkıntıya düşmeyeceğimiz Allahu Teala bizlere fıtratımıza uygun hükümler indirmiştir. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Tabii yine tedricilik meselesi var. Tedricilik yani mesela Allahu Teala bazı şeylerin hükümlerini önce farklı koymuştu, daha sonra ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Yani kişilerin maslahatına göre. Mesela Ramazan ayında ilk önce yani oruç farz kılındığı zaman Ramazan ayında artık akşamleyin yerler içerler ama ne zaman uyuyacak olsalar bir dahi yiyip içemezler. Ne kadar yani yersen içersen akşam güneş battıktan sonra yiyebilirsin ama eğer ki uyuyacak olsan mesela bir saat iki saat uyudun kalktın artık ondan sonra bir daha bir şey yemezsin. Senin orucun o zamandan başlıyor. Hatta sahabenin bir tanesi hani şey yapmıştır. İşte çalışıyor, baya yoruluyor. Akşam geliyor. Ondan sonra yorgun. Tabii ezan okununca namazını kılıyor. Hanımı biraz geç kalmış. Şurada biraz oyalan diyor. Hemen işte yemeği hazırlayayım sana falan. Ondan sonra bu yorgunluktan dolayı uyuyakalıyor. İşte hanımı uyandırıyor. Ne yaptın? Uyudun mu? He ya uyudum eyvah diyor uyudum. Yemeği hazırlamış ve kendisi daha ne yapmıştır? Orucunu daha açmamıştır. Ne yapıyor? Mecburiyetten ikinci gün ne yapıyor? İkinci güne de devam ediyor. Zaten çok ağır çalışıyor. Tarlada mı çalışıyor artık çok meşakkatli bir iş yapıyor. Ertesi güne bayılıyor işte. Yine çalışırken bayılıyor, ayılıyor, çok sıkıntılar çekiyor. Ya orucumu bozsam falan diye böyle çok sıkıntılar çekiyor. Zor bela o günü de böyle geçiriyor ta ki gelip akşam vakti iftar edene kadar ve Resulullah geliyor ya Resulullah böyle bir durum geldi başıma diyor anlatıyor. Sonra Allahu Teala hafifletici hüküm indiriyor artık. Yani şeye kadar yani beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilene kadar yiyip içebilirsiniz. Yani fecire kadar. Akşam güneş batımından ta fecire kadar yiyip içebilirsiniz. Allahu Teala hükmünü indiriyor. Mesela yine akşamları hanımlarıyla ilişkiye giremezlerdi Ramazan'da. Ama bazı sahabeler için çok zor oldu. Ve yani bu şeye yasaklanmayı çiğneyenler oldu. Böyle bir günahı işleyenler oldu. Tövbe istiğfarda bulundular, sıkıntı çektiler. Allah-u Teala ne yaptı? Böyle bir şeyi kaldırdı artık. Yani akşamları kişi eşiyle beraber olabiliyor. Ramazan'ın akşamlarında yani iftar ettikten sonra. İşte bir kadın zina ettiği zaman bir sene onu evde hapsediyorlardı. Daha sonra hükümler indi, bekara 100 sopa vuruluyordu, evli recm ediliyordu. Bu ve buna benzer. Mesela daha önce şeriatımızda ateşin değdiği her bir yemek yendiği zaman abdest bozuluyordu. Onun akabinde abdest alınması lazımdı. Daha sonra neshedildi artık bu, yani ateşte pişirilmiş olan yemeği yedin mi abdestin bozulmuyor. Mesela ilk başlarda kabristanlara, kabirlere gitmek yasaktı. Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştı. Tevhid iyice otursun diye. Daha sonra işte kabirlere gidebilirsiniz, gidin. Ahireti hatırlatıyor diye Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? İzin vermiştir. Yani o şekilde de şeriatın içinde de bazı hükümler ne yapabilir? Değişebilir insanların maslahatına göre. Bizleri bilen Rabbul Alemin bizim maslahatımıza göre ne yapmıştır? Hükümleri değiştirmiştir. Evet. Bizim bu akidemizin son din, İslam dininin bu akidenin özellikleri nelerdir? Ne gibi özellikleri var? Diğer hani dinlerle kıyas ettiğimiz zaman onu farklı kılacak özellikleri nelerdir? Birincisi selametul mazdar. Selametu mazdarı telakki. Yani biz bu şeriatı alırken selametle bize gelmiştir. Yani sağlam yollarla bize gelmiştir. وَذَٰلِكَ بِاَتِمَادِهَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّ وَاِجْمَعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ Bizim şeriatımızın, bizim dinimizin kaynağı vardır. Kardeşler, iki tane kaynağı vardır. Üçüncüsü de bunlara ilhaktır. İki kaynağı nedir? Aslen bir kaynak diyebilirim ama ikiye yani ayrılıyor. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'dan gelen, bir de sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Aslında sünnet de Allah-u Teala'dan gelmedir. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyediyordu. Ona öğretiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere ne yapıyordu? Beyan ediyordu. O yüzden aleyhissalatü vesselam utitu hazel kitab ve mislehu buyuruyordu. Ben bu kitap bana verildi. Bir de bir misli bana verildi. Yani bunun gibi yine bana vahiy gelmiştir. O da sünnettir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasına göre hüküm vermezdi, konuşmazdı. Ona gelen vahiydi. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamın bütün fiilleri, sözleri, hareketleri neydi bizim için? Din teşkil ediyordu. Görüp de sustuğu noktalarda bizim için din oluyordu. Aleyhissalatü vesselam diyelim ki bir olay görüyor, bir şey söylemiyor. Bizim için ne oluyor? Din oluyor. Ama günümüzde mesela bir alimin önünde bir şey yapıldığı zaman ve o alim ses çıkarmasa din olur mu? Ya da oradan bir din çıkartılır mı? Bir hüküm çıkartılır mı? El cevap çıkartılmaz. Belki o anda o alim bilmemiştir ve dalgınlığa gelmiştir. Ve de çekinmiştir, yani söylemek istememiştir. Çekindiğinden dolayı, korktuğundan dolayı, yağcılık yaptığından dolayı olabilir yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde bir şey yapıldığı zaman eğer ki yanlışsa kesinlikle ne yapardı? Aleyhisselatü vesselam itiraz ederdi, doğruyu bildirirdi. Ama sesini de çıkarmıyorsa demek ki onda bir beis yok, caizdir, bir şey yok yani. Mesela keleri sahabe-i kiram yemiştir. Aleyhisselatü vesselam bir şey dememiştir, kendisi yememiştir. Ama sahabeler de bir şey söylememiştir. Bu ne oluyor? Takriri sünnet. Yani aleyhissalatü vesselam ikrar etmiştir. Yiyebilirsiniz. Bunda bir beis yok. Ya da mesela Cabir diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde azil yapardık. Yani eşlerimizle beraber olurken çocuk olmasın diye biz korunurduk. Bu manada azil. Korunurduk. Aleyhissalatü vesselam döneminde vahiy inerdi. Yani bize bir yasaklama, bir şey gelmedi. Aleyhissalatü vesselam onların durumlarını duymuştu, biliyordu, bir şey söylemedi, yasaklamadı. Böylece ne oluyor? Şeriat belirleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam susmalarından bile şeriat belirleniyordu. Dolayısıyla yani nedir? Kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an'ın bir misli gibi ama sünnet yoluyla gelmiştir. Bir de sünnettir. Bir de Kur'an'ın ve sünnetin iyi anlaşılmasında sahabenin, tabi'in, etba tabi'in yani büyük ulemanın icmasıdır. İcma demek yani anlamaları Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten neyi anladılar? Bu caizdir. Hepsi icma ediyor. Bu caiz değildir. Hepsi icma ediyor. Bu manada. Yani domuzun eti nedir? Haram mıdır? El cevap haramdır. Bunda icma vardır. İşte her türlü sarhoş edici şeyler haram mıdır? Mesela bira gibi evet el cevap haramdır. Bunda icma varsa artık ne olmuştur? Artık bu haram olmuştur. Tabi icmada mesela sahabe olsun tabi'in etba tabi'in icma ederken kendilerinden bir din çıkarmıyorlardı haşa. Kur'an ve sünnetin ışığında bir meseleye hepsi aynı gözle bakınca aynı yani fikre varınca buna ne deniyordu? Buna icma deniyordu. Aynı kanaate vardıkları zaman. Yoksa icma başlı başına bir din kaynağı değildir. Çünkü dini vaaz eden, dini koyan kimdir? Sadece Rabbul Alemin'dir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'ındır buyuruyor. Değil mi? Hüküm sadece Allah'ındır. Yani insanlar hüküm koyamazlar. Ulema hüküm koyamaz. Müçtehitler hüküm koyamazlar. Peki bütün bu müçtehitlerin içtihatları nedir? Kur'an'ın ve sünnetin dışında bir sürü içtihatta bulunmuşlar. Bu haşa keyiflerine göre hüküm koymuyorlardı. Her bir müçtehit Kur'an-ı Kerim ve sünnetin ışığında meseleyi ne yapmıyordu? Çözmeye çalışıyordu. Yani Allah-u Teala bu konuda hüküm verecek olsa veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim asrımda yaşayacak olsa böyle bir şeyi hükmederdi. Derdi ki bunu yiyebilirsiniz, bunu yiyemezsiniz. Bu caizdir, bu caiz değildir şeklinde. İçtihad ederdi, en son görüşü oraya ne yapardı? Onu ulaştırırdı. Ama kat'i Kur'an-ı Kerim ve sünnet gibi değildi tabi. Onun içtihadıdır. Öbür müçtehit gelir, onun içtihadına uymaz, başka bir yani içtihatta bulunur. Bu şekildeydi. Evet, bizim kaynaklarımız Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Ve tabi bunlar bizlere sağlam yollarla gelmiştir. Kur'an-ı Kerim zaten mütevatirdir. Bunda hiçbir laf yok. Mütevatir ne demek? Yani yalan söyleme imkanı olmayan. Büyük bir kalabalık yani sahabe-i kiram, kalabalık olan kişiler Kur'an-ı Kerim'i dinlemişler, ezberlemişler, anlamışlar, idrak etmişler, tabiine aktarmışlar. Tabi eskiden fazla yazılmıyordu. Çoğu zaten okuma yazma bilmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki insanlar. Okuma yazma bilenler belki %10'du, belki %20'di. Çok azdı. Gerisi hep hafızaya dayanıyordu. Kur'an-ı Kerim'i işittikleri zaman ezberliyorlardı. Tabi vahiy katipleri de vardı. Ayrıyeten yazanlar vardı ama çok azdı. Sahabenin geneli ne yapıyordu? Direkt işitiyordu, ezberliyordu. Sonra gidip ailesine ne yapıyor? Anlatıyordu, ezberletiyordu. Böyle yazalım, kaydedelim diye bir şey yok. O yüzden hafızaları çok çok kuvvetliydi. Yani yazmaya dayanmıyordu. Direkt ne işitirse ezberliyor, başkasına veriyor. O da ezberliyor. Belki bir kere okunduğu zaman mesela وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ suresini belki bir kere okuyor. Bir sahabe ailesi ne yapıyor? Hanımı bir kere işitmeyle ezberliyor. Ya da diyor ki bir dakika diyor tam kavrayamadım sen bir daha okunu. İkinci defa ve üçüncü defa okuyor. Bakıyorsun ki hanımı ezberlemiş. Oğlu ezberlemiş, kızı ezberlemiş, kardeşi ezberlemiş. Sonra o ezberleyen kişi de başkasına gidip aktarıyor. O da başkasına, o da başkasına. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim ne yapıyordu? Yayılıyordu. İşte bu Kur'an-ı Kerim büyük bir kalabalık. Yani yalan söyleme imkanları olmayan bu kalabalık başka bir kalabalığa aktarmışlardır. Tabi'in. Tabi'in de hem yazılı hem de ezber olarak ondan sonrakilere aktarmışlar. Ondan sonrakiler tabi ondan sonra Kur'an-ı Kerimler yazıldı. Ebu Bekir döneminde bir nüsha yapıldı. Sonra Osman radıyallahu anh döneminde o nüsha çoğaltıldı. Hani kaybolmasın, tedbiren bir şey olmasın diye. Sonra çoğalttılar. Ve günümüzde artık matbaalar ne yapıyor? Binlerce, milyonlarca Kur'an-ı Kerim basıyorlar. Yani bütün bu Kur'an-ı Kerimlerin hepsini alsanız, yaksanız Kur'an-ı Kerim kaybolur mu? Kesinlikle kaybolmaz. Kur'an-ı Kerim'in hafızları var binlerce, milyonlarca. Müslümanlar arasında elhamdülillah milyonlarca hafızı var. Ama günümüzde mesela Tevrat'ı ezbere bilen ya da İncil'i ezbere bilen Allah alem hiç dünyada kimse yoktur. Onların bu yani Yahudilerin ve Hristiyanların işte hahamları, papazlarını alsanız deseniz okuyabilir misin kendi hani kutsal kitabını? Ezbere okuyabilir misin? Okuyamaz. Zaten farklı farklıdır tahrif ettikleri için. Farklı farklıdır, artı hafızlar falan yok. Ama Allahu Teala ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i korumuştur. İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri indiren biziz ve onu koruyacak olan da biziz. Yani Kur'an'ı ve sünneti. Kur'an-ı Kerim korunmuştur. Sünnet de aynı şekilde korunmuştur. Peki diyeceksiniz ki uydurma hadisler var. Bunlar nasıl oluyor? Zayıf hadisler var. Evet, insanlar uydurmuşlar. Zındıklar uydurmuşlar. Bidat ehli uydurmuşlar. Yalancılar uydurmuşlar. Kafirler, cahil insanlar uydurmuşlar. Fakat alimlerimiz ne yapmıştır? Büyük çabalar harcamışlar ve hadisleri ne yapmışlar? Ayıklamışlar. Mesela Bukhari gibi, Müslim gibi değil mi? Tirmizi gibi, İbn-i Mace gibi, İbn-i Hibban gibi, Darakutni gibi ve daha bir sürü muhaddis alimler gelmişler. Allah-u Teala bunları işte musakhar kılmış. Bunlar bütün ömürlerini vermişler. Sırf sünneti ne yapmak için? Ayıklamak için. Sağlam bir sünneti hazırlayıp daha sonraki gelen Müslümanlara aktarmak için. Ve dediğim gibi bütün ömürlerini vermişler. Bu ilmin uğrunda ta ki bu sünnet ne yapsın? Muhafaza edilsin, korunsun. O yüzden ayıklanmıştır. Bukhari mesela, Müslim oturmuşlar. Tabii ömürlerini yani bu ilme vermişler. Şimdi ömürlerini bu ilme vermişlerden kasıt yani bu ilim tabii çok çok derin bir ilimdir. Hadisleri böyle incelemek var ya, bir ömür ister. Yani tamamıyla her şeyi bırakacaksın. Gezmeleri, tozmalar, uykundan bayağı bir vakit bırakacaksın. Yani günlük belki 2 saat uykuyla yetineceksin. Milletin yanına çay içmeye gitmeyeceksin, gezmeyeceksin, tozmayacaksın. Ne bileyim alakalarını çok çok çok azaltacaksın. Yemeğinden bile kısacaksın, affedersin tuvaletinden kısacaksın, banyondan kısacaksın. Arkadaşlarından yani işte muamelenden kısacaksın, çarşı pazarı terk edeceksin. Ve kendini tamamıyla ilme vereceksin ki ta ki o ilmin hakkını ödeyebilesin. Eski ulema böyleydi kardeşler. Yani mesela İmam Nevevi rahmetullahi aleyh daha önce hayatını anlatmıştım. Uykusu kardeşler diyorlar neredeyse 1 saat, 2 saat. Çoğu zaman yatak falan nedir bilmezmiş. Yani hani yatağa uzanayım, rahat rahat uyuyayım 8 saat, 10 saat, 12 saat. Böyle bir şey yok. O kadar kendisini vermiş ki ilme. Çok fazla böyle uyku bastırdığı zaman rahlenin üzerine böyle kafayı koyarmış. Biraz uyurmuş. Ondan sonra uyandıktan sonra Subhanallah bayağı vakit geçti falan diye böyle üzülürmüş. Kalkar artık nafile namazını kılar. Ondan sonra bir daha ilme otururmuş. Yani bu şekilde çalışmış tabii ulemamız. Hani şimdiki alimler gibi değil. O yüzden yani bir Bukhari, bir Müslim, bir Tirmizi böyle dendiği zaman bu muhaddis büyük alimler tabii hayatlarını insan bilmediği zaman yani normal bir alim yemiş, içmiş, gezmiş bununla beraber biraz da hadisle iştigal etmiş gibi bir şey zanneden mesele böyle değil yani. İmam Müslim rahmetullahi aleyh nasıl vefat ettiğini anlatmış mıydım size? Çok gariptir vefatı. İmam Müslim işte bir hadis soruluyor kendisine. Kafasına takılıyor bu hadis. Ve eve geliyor. Tabii o kadar çok yoğun meşguliyet içerisinde ki eve geliyor. Hizmetçisine diyor ki yiyecek bir şey var mı? Karnım aç diyor. Vallahi evde bir şey yok ama bir tek bu bir sepet şey vardı. Hurma vardı. Bir tek hurma var. Hele hele getir o sepeti diyor, yanıma koy diyor, artık hani bir şeyler yiyecek, atıştıracak ondan. Yanına koyuyor, çekip gidiyor. İmam Müslim bir taraftan o hadisi incelerken bir taraftan da ağzına ne yapıyor? Hurma atıyor. Onun akşam yemeği odur. Böyle patlıcanlı kebap bilmem ne böyle şeylerle uğraştığı falan yok yani. Hatta başka ulemayı anlatıyorlar. Bunlar ilim talebesi, Mısır'a gidiyorlar. Mısır'da işte alimlerden ilim okurken aylar geçti diyor. Biz yemek falan pişirmedik evimizde. Hep pratik şeyler, bir şeyler bulursak yerdik diyor. Aylarca yemek falan pişirmemişler. Sonra bir balıkçıya denk geliyorlar. Bayağı açlarmış. Ya canımız bir balık çekti. Şöyle bir uğraşsak da hani bugün biraz uğraşalım. Bir balık şey yapalım, pişirsek falan. O balığı alıyorlar, eve götürüyorlar. Ondan sonra onları çağırıyorlar. Şeyh sizi çağırdı falan. O balığı pişiremiyorlar. Yine bir daha gidiyorlar aç karnına, işte ilim falan okuyorlar falan, dönüyorlar. 2-3 gün o balığı pişiremiyorlar. En son balık şey olacak diye, bozulacak diye çiğ çiğ o şekilde yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani acayip bir şey. İnsan okuduğu zaman aklı almıyor. Diyor ki ya bunlar hayali şeyler mi, hikaye mi? Hikaye değil bunlar, gerçek olan şeyler. İşte İmam Müslim de bir taraftan araştırırken bir taraftan da ağzına hurma atıyor. Artık farkına varmadan bayağı bir hurma yemiş. Yemiş, yemiş, yemiş. Tabii çok fazla hurma yiyince Allah'ım artık şekerden mi, başka şeyden mi komaya giriyor? Şeker komasına mı giriyor? O gece fenalaşıyor. Ondan sonra fecire doğru mu vefat ediyor rahmetullahi aleyh. Şunu biliyor musunuz? Yani nasıl bir fedakarlıkta bulunmuşlar. Daha önce size Bakî bin Mehled'in hani kıssasını anlattım. Ta Maghrib'ten çıkıyor. Geze geze işte İslam diyarını böyle geziyor. Şeyden hatta İspanya'dan çıkıyor. Kendisi İspanyalı. O zaman Endülüs Müslümanların elinde. Oradan çıkıyor yürüyerek bir de. Maghrib yani Fas tarafına geçiyor. Fas buradan Allah'ın bir 6-7 bin kilometre. Uzakta belki 8 bin kilometre. Oraya geçiyor. Ondan sonra oradan işte alimlerine falan uğruyor. Kasaba kasaba, şehir şehir geziyor. Nerede bir alim var, muhaddis var. Alim var, o alime uğruyor. Hadislerinden alıyor. Fıkhından alıyor. Öbür muhaddise, öbür muhaddise, öbür muhaddise. İslam diyarında böyle geze geze, geze geze 384 tane alime uğruyor. Düşünün. En son İmam Ahmed'e varıyor. İmam Ahmed'e gelince bakıyor ki İmam Ahmed yasaklanmış. Kimseye artık ilim öğretemiyor. Ev hapsinde tutuluyor. Gidiyor işte konuşuyor. Diyor ki ben ne yapacağım diyor. Ben uzaktan İspanya'dan geldim hadis almak için. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Şöyle karar alıyorlar. İşte ben her gün fakir kılığında geleceğim. Askerlerin, emniyetin önden bu şekilde geçeceğim. Gelip kapıyı çalacağım. Sanki dilenciymişim gibi. Orada bir hadis, iki hadis bana aktarırsın, alırım hadisleri, geri dönerim. Şeklinde İmam Ahmed'le böyle şey yapıyorlar, anlaşıyorlar. Bir müddet bu şekilde ne yapıyor? Hadis alıyor. Ve işte yani hadis ilmini bitirdikten sonra memleketine dönüyor. Sonra o ilmi yaymaya başlıyor. Tabii aynı zamanda Allah yolunda da cihat falan yapıyor. 70'ten fazla savaşa katılmış olan birisidir. Ve bir müsned kitabı hazırlıyor ki İmam Ahmed'in müsnedi gibi, hatta İmam Ahmed'de 28 bin falan kadar hadis var. Kendisinin müsnedinde 40 binden fazla hadis var. Ve bir tefsir yazıyor. İbni Hazm diyor ki ömrümde gördüm en mükemmel tefsir diyor. Yani adamlar ömürlerini ne yapmışlar? Feda etmişler. Başka bir kıssa var. Şübe İbni Haccac rahmetullahi aleyh, kendisi de tabi'in, tabi'inden muhaddis birisi. Tabi bir sürü muhaddisler gelmiş. Sıfyan-ı Thevri mesela çok derin bir alim, muhaddis. Bu Şübe İbni Haccac çok derin bir alim, muhaddis. Ve Emir-ül Mü'minin konumuna gelmiş. Emir-ül Mü'minin demek artık hadiste son merhaleye gelen demektir. Doruk noktası. İmam Bukhari mesela nedir? Emir-ül Mü'minindir. İmam Tirmizi nedir mesela? Emir-ül Mü'minin. Artık hadiste son yani doruğa gelmiş olan, hadislerin hepsini tanıyan ricalleriyle beraber. Tabi hadislerin bir de ricalleri var. Bir sürü mesela senedi var. O senetteki adamların teker teker her bir adam kimdir? Neyin nesidir? Hafızası neydi? Adaleti var mıydı? Bundan hadis alınır mı? Alınmaz mı? Farklı gelen yolları falan araştırmışlar o hadisleri. Öyle bir tetkik etmişler ki dediğim gibi bütün ömürlerini vermişler. Allah onlara rahmet etsin. İşte bu Şu'ben bin Haccac kendisine bir hadis aktarıyorlar. Yunus ibn İsrail adında bir tanesi Şu'be bin Haccac'a diyor ki işte ben benim ceddimden, dedemden diyor hadis geldi bana. İşte Ömer radıyallahu anh değil de Ubade ibn-i Samit yoluyla. Ubade ibn-i Samit radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi aktarmıştır. İşte kim abdest, güzel bir abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu buyurur derse Allah-u Teala cennetin 8 kapısını ona açar. Hadisini söylüyor. Tabi bu hadisi söyleyince Şu'be bin Haccac işitince Subhanallah diyor, bu hadis benim bildiğim diyor Ömer radıyallahu anh yoluyla gelmiştir diyor. Ya bu yani bir de Ubade ibn-i Samit yoluyla mı gelmiş? Yoksa aslen o yolla mı gelmiş? Ömer radıyallahu anh yoluyla değil de acaba o yolla mı gelmiş? Bunu araştırmam lazım. Düşünün hadis yani hangi yolla gelmiş? Yani Hazreti Ömer'le mi yoluyla mı yoksa Ubade ibn-i Samit yoluyla mı? Aslında ikisi de sahabe. Ve her bir sahabe de adildirler. Ama o kadar tetkik etmişler yani meseleyi. Hangi yoldan geldiğini iyi bilmesi için bu hadisi sağlam bir şekilde hani bu ümmete aktarması için ta ki ümmete sağlam gelsin bu ilim. Ne yapıyor? Yunus bin İsrail'e diyor ki sen bu hadisi kimden aldın? Diyor ki ben dedemden aldım diyor. Dedemden. O da Ebu İshak el-Sübey'i. Peki deden nerede diyor? Kufe'de. Kendisi de tabii Kufe'dedir. Bana göster diyor, adresini ver diyor. Neyse dedesine gidiyor diyor ki bu Ubade ibn-i Samit hadisini sen mi rivayet ediyorsun bu abdest hadisini? Evet diyor ben rivayet ettim. Peki sen Ubade ibn-i Samit'ten mi işittin diyor. Hayır ondan işitmedim. Peki kimden işittin? Diyor ki Abdullah bin Ata'dan işittim. Peki Abdullah bin Ata nerede diyor? O Mekke'dedir diyor. Mekke'de. Kendisi tabii nerede? Kufe'de. Şu'be nerede? Kufe'de. Bu muhaddis adam. O zaman hani bu hadisi tetkik etmem için, araştırmam için Mekke'ye gitmem lazım. Velhasıl merkebini falan hazırlıyor. Tabii şimdiki gibi uçakla falan gitme yok. Otobüsle falan bir araçla gitme diye bir şey yok. Hatta otobüsle bile gitsen bayağı bir meşakkati var. Eşeğin sırtında veya devenin sırtında artık yaz, kış, soğuk, sıcak. Yolda haramiler var, yol kesenler, tabii masraflı bir yolculuk. Ailesini terk edecek, banyosunu terk edecek, rahatını terk edecek. Belki sefere giderken belki de geri dönmeyecek. İnsanlarla helalleşiyorlardı, öyle yola çıkıyorlardı eskiden. Derken ta Kufe'den, Irak'tan Kufe'den çıkıyor ta Mekke'ye kadar. Mekke'ye varıyor, Abdullah bin Ata'nın yanına gidiyor. Diyor ki, abdest hadisini sen mi rivayet ettin diyor. Evet ben rivayet ettim diyor. Peki bunu Ubade ibn-i Samit'ten mi işittin? Hayır diyor. Peki kimden işittin diyor. O da diyor ki Sa'd bin İbrahim'den işittim. Peki Sa'd bin İbrahim nerede diyor? Medine'de diyor. Hayda kalkıyor oradan Medine'ye gidiyor. Tabi Mekke ile Medine arasında Allah'ım 400 kilometre falan var. Tabi onu kaç gün Allah'ım yani kaç günde geçiyorlardı. Neyse ta Medine'ye varıyor. Sa'd bin İbrahim'e gidiyor diyor ki şu hadisi sen mi aktardın? Evet diyor. Peki Ubade ibn-i Samit'ten mi işittin? Hayır diyor. Peki kimden işittin? Diyor ki Ziyad ibn-i Mihrak'tan işittim. Peki Ziyad ibn-i Mihrak nerede? Basra'da diyor. Oradan kalkıyor yine Irak'ta. Kalkıyor bu sefer Basra'ya kadar ne yapıyor? Gidiyor. Neyse bu adamı buluyor Ziyad bin Mihrak diyor ki bu hadisi sen mi aktardın? Evet ben aktardım. Peki Ubade ibn-i Samit'ten mi işittin? Hayır ondan işitmedim. Kimden işittin peki diyor? Şehr İbni Havşeb'ten işittim diyor. Peki o nerede diyor? O da diyor Kufe'de. Hayda bir daha geri dönüyor çıktığı yerden. Çıktığı yerden düşünün memleketten Kufe'de duruyordu. Kufe'ye geri geliyor. Ondan sonra Şehr İbni Havşeb'i buluyor diyor ki bu hadisi sen mi aktardın? Evet ben aktardım. Peki kimden işittin? O da diyor ki an Ebi Reyhane'den işittim. O Ebu Reyhane de Ubade İbni Samet'ten işitmiş diyor. Tabi bu Havşeb İbni Şehr, Şehr İbni Havşeb de aslında sağlam bir adam değil. Zaten diyor ki ben bu adamın da yani hadisini ben anmam diyor. Ve diyor ki ah ben bilseydim diyor bu Havşeb İbni Şehr, Şehr İbni Havşeb bir aylık en azından bir aylık diyor şeyimi yolculuğumu diyor şey yaptı, mahvetti diyor. Yani en azından hiç durmadan hani hiç durmadan gittiği zaman bir aylık bir mesafedir en azından. Bir aylık mesafe sadece bir hadis tetkiki için ne yapmıştır? Geçmiştir. Şimdi düşünün bir hadisin tetkikinde bu emek verilmişse peki bu binlerce hadis bizlere aktarıldığı zaman acaba ne kadar çile çekmişler? Değil mi? Bukhari rahmetullahi aleyh bizlere sahih bir kitabı hazırladığı zaman bunun için ne kadar emek harcamış? Normalde Bukhari Hafizü'd-Dünya deniyor. Binlerce hadis ezberlemiştir. Yani bu emir-ül müminin konumuna gelenler var ya, mesela bu Haccac bin Şube gibi, İmam Bukhari gibi, İmam Müslim gibi vesaire. Bu muhaddisler emir-ül müminin konumuna geldikleri zaman, İmam Ahmed de böyle, neredeyse 1 milyon hadis diyorlar. Elfe elf hadis. Neredeyse 1 milyon. Bazıları diyor 800 bin. Tabi tekrarlı yani tekrarlı hepsi ayrı ayrı hadisler değil. Tekrarlı olan hadisler yani nasıl tekrarlı? Ufak böyle değişiklikler var. Ya da ufak mesela eklemeler var. Diyelim ki mesela bir hadiste zehebe geçiyor, gitti diye bu şekilde bir lafızda geliyor. Başka bir yani yoldan gelen hadiste de raha geçiyor. Raha gitti yani. Ya da celese bir hadiste celese geliyor, öbür hadiste bereke geliyor. Oturdu yani. Aslında oturdu. Bütün bunları da ezberliyorlardı. Gelen yani ayrı ayrı gelen lafızlar, eklemeler, eksiklikler falan bütün bunları ne yapıyorlardı? İnceliyorlardı. Düşünün belki 800 bin hadis ezberini biliyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bütün bu hadislerin ezberini biliyor, metinlerini artı bütün ricallerini biliyor. Orada kim kime aktarmış? Tabi bunları öğrenmek, bunları ezberlemek ömür istiyor değil mi? Bize deselersen yani sana bir vazife versek 100 tane hadis ezberlesen sana işte ne bileyim 10 bin dolar vereceğiz. Belki o 100 hadisi ezberleyemeyiz. Birçok kişi belki ezberlemez. Vallahi ezberleyemedim, aklım almıyor ben ne yapayım? Sadece metin, bir de ricallerini falan ezberlesin zaten çoğu böyle bir şey yapamaz yani. Bu da gösterir ki o alimler ne yapmışlar? Çok ne yapmışlar? Uğraşmışlar. Radiyallahu anhum. Ve tabi bu hadisleri tabi incelerken bir de cerh ve tadil diye bir şey var. Cerh ve tadil ilmi. Cerh ve tadil kardeşler, cerh yaralama demek. Tadil ise onu... Yani adaletini falan ortaya çıkarmak demek. Şimdi hadisi aktaran insanlar yani bu zincirdeki insanların bir kısmı var adildirler. Adil insanlardır. Takvalı insanlardır. Bir kısmı var takvasızdır. Normal Müslüman bir kısmı var günahkardır. Bir kısmı var yalan söylüyor. Bir kısmı var sadıktırlar, doğru sözlüdürler. Bir kısmı var hafızası zayıf. Aslında takvalıdır, doğru sözlüdür ama hafızası zayıf. Ne işitse onu tam aktaramıyor. Değiştiriyor. Bazısı var, hafızası çok kuvvetli. Bütün bunları ne yapmıştı? Yapmışlar, incelemişler ve adamları teker teker ne yapmışlar? Anlatmışlar bu cerh ve tadil kitaplarında bahsetmişler. Bütün bu hadislerdeki geçen zincirdeki insanlar var ya, İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlıyor. Kim kime aktarmış? Sahabe, tabi'in, etbat tabi'in, öbürü tam bu hadise gelene kadar. Yani Bukhari ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki adamlar 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı mesela? Her bir hadiste kaç tane adam varsa bunlar teker teker kimdir? Hafızaları neydi? Takvaları neydi? Bunlardan hadis alınır mı, alınmaz mı? Hepsini teker teker öğreniyorlardı, ezberliyorlardı. Bunu talep ediyorlardı. Memleket memleket geziyorlardı. Bu ilmi talep ediyorlardı. O yüzden diyorum hani ömürlerini vermişler bu işe. Ve bu alanda kitaplar falan yazmışlar. O yüzden hadisi böyle tetkik etmişler. Sahihi hangisidir? Zayıfı hangisidir? Mevzusu hangisidir? Sahihin kısımları, zayıfın kısımları vesaire. Bütün bunların tafsilatını getirmişler. Ve bu ilmi ne yapmışlar? Bitirmişler. Yani daha sonrakilere neredeyse hiçbir şey bırakmamışlar. Allah onlardan razı olsun. Allah onların emeklerini yani bol bol ecirlerini versin. Bunlar Allah'ın dinine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine çok büyük hizmetlerde bulunmuşlar. Sırf bu dini ne yapsınlar? Böyle sağlam bir şekilde aktarsınlar diye. O yüzden yani bizim dinimizde elhamdülillah var olan bu ilim başka hiçbir dinde yok. Başka hiçbir dinde yok. O yüzden müsteşrikler, yani bu mesela Yahudiliği, Hristiyanlığı okuyan, İslam dinini okuyan, araştıran kimseler, yani bunu bilen, öğrenen kimseler diyorlar ki ne mutlu Müslümanlara. Onlarda böyle ilimler var, bizim dinimizde böyle bir şey yok. Yani Tevrat, İncil ve o peygamberlerden gelen sözler, yani o peygamberlerin sözlerini, hani bir nevi hadislerini diyelim. Kim işitti, kim kime aktardı? Hiçbir bilgi yok. O yüzden mesela İncil zamanında o kadar çok İncil olmuş ki, yüzlerce İncil olmuş kardeşler, yüzlerce. O kadar çok uydurma İncil'ler olmuş. Sağlam hiçbir yol yok çünkü. Ve en son böyle olmaz diyorlar, işte bayağı bir toplanıyorlar, uğraşıyorlar, şu bu 340 tane miney falan İncil seçiyorlar. Hani bunlar sağlamdırlar, öbürleri yani çürüktürler, öbürlerini terk edin falan. Sonra bu da olmaz, 340 tane ayrı ayrı İncil var. Her bir İncil'i okuyanlar diğerleriyle kavga ediyorlar. Bizimki doğru yok, bizimki doğru falan diye. En son bayağı bir uğraşıyorlar, kavga, dövüş bu. En son 4 tane şeyde İncil'de şey yapıyorlar, karar kılıyorlar. Diyorlar ki bu 4 İncil nedir? Sağlam olan İncil'ler, diğerleri sağlam değil. Öbürlerini atın, bir kısmı diyorlar hayır atmayız. Torpil geçtiniz, bilmem ne ettiniz derken kavga dövüşte 4 tane İncil çıkartıyorlar. Yani tabi bu bütün Hristiyanlar değil. Mesela bu 4 işte İncil nedir? Matta, Markus, Luka, Yuhanna'nın rivayet ettikleri yani İncil'ler. Bu kişilerin rivayetleri yani o manada. Tabi mesela Barnabas İncil'i var. O Barnabas İncil'inde çok açık bir şekilde Resulullah'tan bahsediliyor aleyhissalatü vesselam. O mesela bunu kale almıyorlar. Çünkü o Resulullah'tan bahsediyor. Müzelerde falan bulunuyor. O yüzden bir din üzerinde, bir hüküm üzerinde ittifak edemiyorlar. Mesela Şialarda yine böyle bir senet zinciri yok. Bizimki gibi değil. Biz ehli sünnet elhamdülillah yani Allah-u Teala bizlere ikram etmiş. Biz onurlu bir şekilde yani izzetli bir şekilde diyoruz ki elhamdülillah bizim dinimizin zinciri var, hadislerimizin zinciri var. Peki sizin zinciriniz var mı? Sağlam senetleriniz var mı Şialara? Sorduğunuz zaman Şialarda böyle bir şey yok. Kim kime aktarmış belli değil. Onlar da sözde böyle zincir getirmişler yani hadisleri rivayet ederken ama o hadisleri rivayet eden bir kısım insanlar ortalıkta yok, bilinmiyor. Meçhul insanlar. Bir kısmı yalancı insanlar. Zaten geneli Şia'dan müteşekkil yani Şialar da çok hadis uydurmuşlar. Çok yalan söylemişler. İslam fırkaları arasında en yalancı fırka Şia fırkasıdır. Hani bizde Bukhari var, Müslim var. En sağlam kitaplar. Bütün hadisler sağlamdır. Hepsi sahihtir. Şialarda böyle sağlam bir kitap yok. Bir hadis kitabı yok. Onlara sorulduğu zaman en sağlam kitabınız hangisidir? Diyorlar ki El-Kafi kitabı. Kuleyne'nin hazırlamış olduğu El-Kafi kitabı. 16 bin kadar hadis var içerisinde. Ve bu kendileri de itiraf ediyor. Büyük mollaları itiraf ediyorlar ve diyorlar ki bu Kuleyne'nin hazırlamış olduğu El-Kafi kitabının 1/3'ü diyorlar şeydir, zayıftır, uydurmadır. 1/3. 1/3 düşünün. 1/3 nedir? Sağlamdır onlara göre. O sağlam olan hadislerde de yine yani hepsi karar kılmıyorlar. Evet bu hadis sağlamdır. Hepsi çelişki içerisinde diyorlar ki bu hadisler içtihada açık tutunmuş. İçtihada açık tutunmuş. Yani mesela A şahsı geliyor bir hadise sahih derken 30 sene sonra gelen B şahsı diyor ki bana göre bu hadis zayıftır. 50 sene sonra gelen C şahsı diyor ki bence bu hadis de, bu hadis sahihtir. 100 sene sonra gelen başka bir hadis diyor ki bence zayıftır. Böyle sahihtir, zayıftır diye böyle şey yok, ittifak yok. Niye? Çünkü uydurma şeyler var. Yalancılar var, işte kesik insanlar var, meçhul insanlar var. Hatta komik şeyler var. Yani ravilerinde eşek var. Affedersiniz, eşek var yani Şialarda. Acayip bir durum değil mi? Mesela aktarıyorlar, Kuleyni'de geçiyor yine bu El-Kafi en sağlam hadis kitaplarında. İşte bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki haşa, diyor ki işte bu eşek bana aktardı diyor. Dedi ki ya Resulallah, aslında benim dedem Nuh aleyhisselamın, yani dedemin babası, yani benim atam Nuh aleyhisselamın eşeğiydi, o gemiye bindirilen. Nuh aleyhisselam onun belini sıvazladı ve dedi ki senin neslinden bir eşek gelecek, o eşek son peygamberi taşıyacak, böyle bir şerefe nail olacak. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyacak. Bu rivayeti de benim babam bana aktardı diyor eşek. Bana söyledi, ona da babası söyledi, ona da dedesi söyledi. Düşünün Kuleyni'de geçen zincir bu şekilde. Eşek, oğlu eşek, oğlu eşek, oğlu eşek. Yani eşek eşekten ne yapmış? Hadis aktarmış. Böyle zincirde hepsi eşek, affedersiniz. Acayip bir şey değil mi yani? Bu Şialarda var olan bir şey. Yani buna güler misin, ağlar mısın? Acayip bir şey yani. Elhamdülillah bizde böyle bir şey yok. Bizim dinimiz, bizim hadis kitaplarımız yani sağlam, güzel, yani böyle hani uçuk şeyler yok, yalan şeyler yok, insanı böyle güldürecek şeyler yok. Mesela başka bir şey aktarayım, insan gülüyor gerçekten hani işittiği zaman. İşte diyor haşa, thumma haşa, Cafer-i Sadık Resulullah'tan işte aktarıyor. Kim işte mut'a nikahı yaparsa, mut'a nikahı biliyorsunuz hani zina gibi bir şey. Kim mut'a nikahı yaparsa, yıkandığı zaman, gusül abdesti aldığı zaman ondan akan her bir damladan Allahu Teala 70 bin melek yaratır. Ve o 70 bin melek kıyamet kopana kadar ona istiğfarda bulunur. Yani nasıl bir rivayet yani? Adam zina yapıyor. Şu anda yani mut'a nikahı yapsa nedir? Bizim artık... Bizim fıkhımıza göre, bizim dinimize göre zina gibi bir şeydir. Çünkü yasaklandı. Bu zinadır yani. Yasaklandı. Onlar da diyor kim bir mut'a nikahı yaparsa yıkandığı zaman Allahu Teala her bir damladan 70 bin melek yaratır ve her bir melek de kıyamet kopana kadar ona istiğfarda bulunur. Tabii bu rivayeti işiten bir adam yani her gün yüzlerce mut'a yapmaz mı? Yüzlerce defa mut'a yapar. Yani o kadar böyle bir saçmalık olur mu? Başka bir rivayet getiriyorlar. Haşa yani tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden beridir. O ehli beyt imamları beridirler böyle yanınlardan. Kim işte bir kere mut'a nikahı yaparsa o Hüseyin gibi olur fazilette. Kim iki kere mut'a nikahı yaparsa Hasan gibi olur. 3 kere mut'a nikahı yaparsa Ali gibi olur. 4 kere mut'a nikahı yaparsa Resulullah gibi olur haşa fazilette. Haşa thümme haşa. Ya böyle bir şey olur mu? Peki 5 kere 6 kere yaparsa haşa Resulullah'ı mı geçecek, sonlayacak? Ya böyle bir uydurma, böyle bir şey olamaz yani. Ve düşünün buna benzer rivayetlerle dolu. Yalan dolan şeyler. Elhamdülillah bizim dinimizde, bizim mezhebimizde, bizim hadislerimizde böyle şeyler yok. Ve dediğim gibi ulema ömürlerini vermişler ve ne yapmışlar? Hadis kitaplarını bize telif etmişler, hazırlamışlar. Hadislere hükümleri beyan etmişler. Ve ta günümüze gelene kadar Rabbimize hamdü seneler olsun. O yüzden bizim yani gelen kaynaklarımız Kur'an-ı Kerim ve sünnet kaynağımız nedir? Sağlam kaynaklardır elhamdülillah. Bu da şeye reddiyedir. Yani bu bazıları çıkıp da işte sünnet biz şey yapamayız, alamayız, biz Kur'an'a bakarız, öyle din o şekilde anlarız. Hani bu mealciler var, sünneti reddedenler. Tabii yani bunlarla şimdi uğraşmaya gerek yok. Bunlarla hakkında yani şey etmeye gerek yok. Yorulmaya gerek yok. Zaten İmam Şevkani'nin sözü yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini reddeden diyor, dinle hiçbir alakası yoktur diyor. Yani zaten İmam Şevkani değil, bütün büyük ulemamız bunu söylüyor. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i sadece alacağım, sünneti ben almam diyen bir insan zaten dinle alakası yok. Bu adamla zaten bu adam hakkında konuşmaya gerek yok. Zaten bu adam Müslüman değil. Evet, bizim elhamdülillah kaynaklarımız sağlam. Bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek dersimizde diğer yani İslam dininin, şeriatın hususiyetlerini inşallah işleriz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.